Ayrım 30. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 263. Kadın annenin elini ellerinin arasına alıp birdenbire ağlamaya başladı. Başıyla yaptığı bir hareketle saçlarını geriye doğru itiyordu. Yine de çok ani oldu. Evet öyle oldu. Daha bir gece önce yanındaydı dedi adam. Şapkasını çıkarıp dizlerinin üzerine koydu. Dükkan kapandıktan sonra o, ben ve diğer arkadaşlar arka tarafta toplanırdık. Artık böyle günleri zor göreceğiz. Dick ve Ellie dünyada en sevdiği insanlar arasındaydınız dedi anne. Hala ağlıyor olmasına rağmen sesi kararlı ve net çıkmıştı. Tanrı onu sever. Grubun ruhuydu o dedi kahverengi gözlü. Yumuşak yüzlü Ellie. Yanaklarından akan yaşları aldırmıyordu. Hangi zamanda ya da nerede olduğunu bilemeyiz. Ama her neredeyse orada herkes eğlendiriyordur. Babasından çok düşünürdü Ellie'yi de dedik. Oh çok iyi bir adamdı dedi Ellie. Başını sallarken saçları aşağı düşüyor. Yüzünün yarısını kapatıyordu. Benim için gerçek bir babaydı. Oturduğu sert koltukta doğruldu. Ve ağlayan kadına baktı. Kahverengi saçlarında ışıltılar dolaşıyor. Mantosunun sıyrıldığı yerden yumuşacık dizleri görünüyordu. Saygısızlık etmek istemem de dedik dikkatle. Ceketinin altındaki paketi çıkardı. Ama bu matem sabahının soğuğunda bizi ısıtmak ve onun anısına saygı duymak için bence birkaç yudum içmeliyiz. Dick kese kağıdını açtı ve içinden ince boyunlu, aşağısı bombeli, yeşil bir şişe çıkardı. Şişenin üzerindeki markada kırmızı üçgen şapkalı, bir eli askeri üniformasının göğsünün içine sokmuş, yabancı bir adam resmi vardı. Şişenin boynunda gümüşü harflerle konyak yazıyordu. Ve bunun ne anlama geldiğini merak etti çocuk. Ellie parfüm kokuları yükselen çantasının derinliklerinden iki bardak çıkardı. Ve Dick'in doldurduğu bardaklardan birini anneye uzattı. Kız kardeşleri içmeyi reddettiler. Ancak erkek kardeşleri şişeyi rahatça dudaklarına dayayarak içtiler. Sıra ona geldiğinde o da kafasına dayayarak sıvının boğazından aşağı akmasına izin verdi. Bademciklerini yakarak midesine inişini hissetti. Nefesi tıkandı. Başını yana çevrilmesiyle ağzında kalan bir yudum içki süzülerek boynuna ve sonra da kravatını akıp kravatını lekeledi. O iyi mi diye sordu Dick endişeyle. Koltuğun diğer tarafından ona bakmak için eğildi. İyi dedi anne gülümseyerek. Sadece fazla aç gözlü. Nefesi düzeldi. Yerinde doğruldu. Ve tekrar Ellie'ye bakmaya başladı. Yüzü biraz daha renklenmiş, gözleri ışıltılı bir denizin üzerinde yüzen, egzotik çiçekler gibiydi. İçinde yavaş yavaş yükselen sıcaklığı ve onu korkudan uyanışını hissetti. Ve çaresizlikle koltuğa yaslandı ve gözlerini kapadı. Midesindeki sıcaklığı ve onu gölgeler içine saklayan karanlık kanatların beynine çarpmasını hissetti. Arkasına iyice yaslandı. Omuzlarının gevşediğini fark etti. Etrafındaki sesleri, motorun gürültüsünü ve köşeleri dönerken kayan lastiklerin sesini yarım yamalak duyuyordu. Kroskans köprüsüne yaklaşıyoruz dedi erkek kardeşlerinden bir tanesi. Gözlerini açtı ve hafiflemiş olan yağmurun arasından dışarı baktı. Kahraman figürlerin renkli mozaiklerle süslendiği gösterişli bir bina gördü. Bir süre sonra geniş bir köprüden geçiyorlardı. Ve parmaklıkların arasından çamurlu, pis bir suyun aktığını gördü. Birkaç tane kara karga yan yatmış ağaçların üzerine tünemişti. Başını çevirdi ve cam bloğun arkasına baktı. Sürücü sivri uçlu, siyah bir şapka giymişti ve pes pembe bir suratı vardı. Tombul parmakları direksiyon simidinin üzerinde yola bakıyordu. Islak camın üzerindeki silecekler bir ileriye bir geriye kayıyordu. Adamın üniformasının yakasından görünen boynunun üzerindeki çıbanlara ve cıvık sivilcelerine dikkatle baktı. Kaba derisi kıllı deliklerle kaplıydı. Dikiz aynasından adamın gözlerine baktı. İsli domuz eti rengindeydi. Kirpikleri ve kaşları neredeyse görünmüyordu. Dolgun yanaklarının üzerinde kırmızı lekeler vardı. Adamın kulağı bir soru işareti gibi kıvrılmıştı ve içinden gri renkli kıllar fışkırıyordu. İleride, yağmur altında belli belirsiz parlayan tabutun, gümüş tokmağını ve rüzgarla birlikte sallanan cenaze çiçeklerinin yapraklarını gördü. Çanlar ard arda çalıyor ve paskalya için giyinmiş olan insan kümeleri kiliseye doğru gidiyordu. Her iki tarafında güzel ağaçlar bulunan geniş bir bulvardan aşağı indiler. Arka pencereden parlak yolun üzerine dizilmiş arabaları görebiliyorlardı. Soluk, seçilmesi zor yüzler, mahkumlar gibi pencerelerden dışarı fırlamışlardı. Bir süre kederlerini paylaşmak için gelmiş olan bu insanları düşündü. Siyah türler ve kol bantları takmış, çiçek taşıyan, yaşlı gözleriyle onu kucaklayıp öpen ve belki de bir daha asla göremeyeceği bu insanlar, bir süre sonra onu çaresizlik ve yabancılara karşı duyduğu açlıkla yalnız bırakacaktı. Sonra o şişe tekrar ona uzatıldı, aldı ve bu altın rengi suyu yeniden boğazından aşağı gönderdi. Dili yandı, midesinin derinliklerinde alevlendi. Kafasına yumuşak bir melodi dolaştı. Önündeki koltukta oturan kadının yüzü yumuşadı. Kahverengi gözlerinden çiğler sızıyordu. Motorun sesi beynindeki dehşet uyuşukluğu anneni söylüyordu. Ve nihayet mezarlığın kocaman demir kapılarına ulaştılar. Gökyüzüne uzanmış, köşeli sütunun soğuk mavi gölgesi altından geçtiler. Arabalar yavaş yavaş durdu ve keder içindeki yolcuların parlak kaldırımların üzerinde indirdiler. Arabalardan inen insanlar durup, tütsü kokulu rahibin, sarmaşıklıklarla kaplı kilisenin yanındaki beyaz duvarlı evinden gelip, mezara doğru öncülük etmesini beklediler. Tüfek sesi dingin sabahın havasında patladı. Kulak zarlarını titretti. Çevredeki ağaçların yapraklarını yere düşürdü. Birkaç kuşu ürküttü. Bir sonraki ateş için kendini hazırladı. Her iki yanında duran erkek kardeşlerinin kollarına yapıştı. Ve kurşuna dizilecekmiş gibi dimdik durdu. İkinci defa ateş edildiğinde gerilmiş bir tel gibi vızıldadı. Diğerleri dua edip kederle ağlarken kendi içindeki tepkisizliğe lanet okudu. Şiddeti gittikçe artan atışlar rüzgarda duyulan bir çığlık gibiydi. Alnından süzülen ter damlalarını hissetti. Dimdik durmak için harcadığı çabadan her yanı ağrıyordu. Yüzleri siyah türlerle örtülü kadınların hepsi sessizce ağlıyorlardı. Erkekler kıpırdamadan duruyor, gerektiğinde sadece ayak değiştiriyorlardı. Gözünün kenarından beyaz bir şey uçuştu. Erkek kardeşi yüzündeki teri silmeye çalışırken homurdandı ve inatla başını çekti. Bükülü dizlerini kaldırdı, başını dikleştirdi. Deri ayakkabılarına çamur bulaşmış. Yeni takım elbisesinin paçaları ıslanmış. Sarı kil benekleriyle lekelenmişti. Sıcak cenaze arabasının içinde ya da yeni açılan mezarın yanına götürülmeyi reddetmişti. İki kardeşinin desteğiyle geceden kalma yağmur damlalarının soğukluğunu, çıplak başında hissederek mezarlığın sonu gelmeyen yollarını ve patikalarını yürümüştü. İlk başlarda diğerleriyle birlikte yürürken kendisini iyi hissetmişti. Hatta onun için yavaşlayan kardeşlerine uyum sağlamak için adımlarını uzatmıştı. Kortej, Glasnevin ıssız bölgelerine doğru yavaş yavaş ilerlerken zaferi sona ermiş. Her adımda kasları acıyla zonklamıştı. Gözlerinin önünü bir sis kaplamış, etrafındaki şekilleri yamuk yumuk görmeye başlamıştı. Tuzlu ve ekşi teri ağzının içine süzülüyordu. Tasmasını çekiştiren bir köpek gibi başını ve omuzlarını öne doğru çıkarmış. Soluğunu kesen rüzgara doğru kendini itiyordu. İlerleme hedefini yerine getirmek için zihnini her şeye kapamıştı. Onun çırpınışlarına odaklanan tüm gözleri hissetti. Çamurun içinde dizlerinin üzerine çökmesini bekliyorlardı. İnsanlar dalgın bir halde sessizce yürüyorlar. Rüzgar yüzünden yüzlerini yana çeviriyorlar. Erkekler şapkalarını, kadınlar havalanan mantolarının eteklerini tutuyorlardı. Yine de onların beklenti içinde olduklarını hissediyor. Ağzının içine yükselen safranın acı tadını alıyordu. "Onu kaldırsak iyi olacak," dedi bir kardeşi diğerine. "Sen bir kolunu al, ben de." "Beni rahat bırakın lanet olasıcılar," diye tısladı kenetlenmiş çenesinin arasından. Başını öfkeyle salladı. Huysuzluğu karşısında pes eden kardeşleri omuzlarını silkip dirseklerinden destek olarak yollarına devam ettiler. Kortejin başında iki kızının arasında yavaş yavaş yürüyen anneyi gördü. Ona endişeyle bakıyordu ve her nedense itiraz edecek bir kelime etmeyeceğini biliyordu. Toprağın, çamurun ve buz tutmuş çimenlerin içine gömülmek, gözlerini kapamak ve bir daha açmamak istiyordu. Arabanın içindeki sıcaklığın içinde giriş kapısında bekliyor olmayı düşünmek acı veriyordu. Diğer mezarları ziyarete gelen insanlar onlara merakla bakıyor, yol vermek için kenara çekiliyorlardı. Bazıları onun buraya getirilmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyormuş gibi onaylamayan gözlerle bakıyorlardı. Bu yabancıların yüzündeki acıma duygusunu gördü. Dişlerini gıcırdatıp onları hırladı. Ve ipe bağlı bir hayvandan kaçarcasına çekilmelerini görünce tuhaf bir coşku hissetti. Dağınık bulutların arkasından güneş kendini gösterdi. Etrafa gerçek dışı bir ışık saçtı. Glasnevin çanları Pascale için çalmaya, ölümün çamurlu mekanına hayatı hatırlatmaya başladı. Nihayet mezarın başına gelmişlerdi ve toprağın derinliklerine iplerle indirilecek olan tabutun üzerinde parlayan yeşil, beyaz, sarı renkli örtüyü gördü. Mezarın ilerisinde bir dizinin üzerine çökmüş, tüfeklerini ateşlemek için bekleyen bağımsızlık savaşı gazilerine baktı. Bazıları biraz dengesiz duruyor, kırlaşmış saçların üzerinde şapkaları sallanıyordu. Tüfeklerinin dipçiklerini omuzlarına dayamış, parmaklarını tetiklerin üzerine koymuş, ağacın tepesini nişan almışlardı. Bir an için bu manzaranın sonu asla gelmeyecekmiş gibi göründü. Aniden kısıldı. Sinirleri iki ucundan çekilmiş ipler gibi gerilerek beynine ve bedenine şok dalgaları yaydı. Onu destekleyen kollara doğru itekledi. Atışlar sona ermişti. Gözlerini açtı. Ateşin kesilmesinin verdiği rahatlık, damarlarında panikle dolaşan kanı rahatlatmıştı. Ölüm perisinin çığlığına benzer bir ses havaya yükseldi. Başını kaldırdı. Acı acı inlememek için zor tuttu kendini. Gri bir bulut gökyüzünde ağır ağır yol alıyordu. Kenarları, arkasından parlayan güneşle belirginleşmişti. Yanı başındaki ağacın çıplak dalları canlıymışçasına sallanıyordu. Gözleri, bulutun parlaklığıyla kamaşana kadar seyretti. Nihayet gözlerini kapadığında, ışığın halesini karanlık göz kapaklarının ardında görebiliyordu. Gözlerini tekrar açtığında, mezar başında toplanmış insanların görüntüsü bulanıklaşmış. Başlarının olması gereken yerde beyaz yuvarlaklar bulunuyordu. Rahibin kulak tırmalayan, buyurgan sesi yükseldi. Toz ve küller hakkında bir şeyler söylüyordu. Üzerindeki üç renkli örtü kaldırılan uzun, siyah, dar tabut mezara indirilmişti. Sanki görünmeyen bir işaretle mezarcılar hareketlenerek öne doğru çıktılar. Gururla işlerine koyulup mezarın dibindeki tabutun üzerine doğru toprağa kürekle atmaya başladılar. Canlı, niyetli, dalgın yüzlerini gördü. Gözleri her şeyi dışlayarak toprağa bakıyordu. Sonra bir ağlama sesi duydu. Başını kaldırdı ve bir grup kadın tarafından yürütülen anneyi gördü. Ayakları çamurun içine batıyordu. Her şey bitmişti. Kardeşleriyle birlikte arkasını döndü ve demir kapılı girişte onu bekleyen sıcak arabanın rahatlığına doğru yürümeye başladı. Bu defa hiçbir şey hissetmedi. Ne yorgunluk, ne de köşeli sütunun gölgesinin altından geçerken bacaklarında ya da başında ağrı. Ne ayaklarının altındaki zemini, ne de yüzünü bıçak gibi kesen rüzgarı. Ne tarafa gideceklerinden, hangi arabaya bineceklerinden emin olmayan matemciler, elleri ceplerinde, yüzlerini yağmurdan ve rüzgardan koruyarak mezarlığın dışındaki ıslak kaldırımların üzerinde dolaşıyorlardı. Ağızlarından çıkan kelimeler, havada çabucak yok olan buhar gibi kayboluyordu. Güzel bir cenazeydi. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel ölüydü. Sen ne tarafa gidiyorsun Jack? Bu kadar çocuk geride kaldı. Neyse ki karısı daha iyi görünüyor. Eninde sonunda hepimizin gideceği yer orası. Beni de bekler misin Nano? Öğle saatlerini yaşayan, yağmurla yıkanıp temizlenmiş şehre döndüklerinde, mavi gökyüzünde güneş olmasına rağmen keskin bir soğuk vardı. Şapkalarına Pascale çiçekleri takmış insanlar gözlerini kırpıştırarak kiliseden çıkıyorlardı. Pascale yumurtalarını sıkıca ellerinde tutan çocuklar, kaldırımlar üzerine tebeşirle çizilmiş karelerin üzerinde seksek oynuyorlardı. Rıhtım boyunca uzun direkli, mavi, kırmızı, siyah ve gümüş renkli yabancı gemiler yüklerini boşaltıyorlardı. Küçük filikalar, dev tankerlere bağlanmışlar. Hareketli dalgalarla belli belirsiz bir şekilde inip kalkıyorlardı. Kaslı kollarıyla yukarıda sallanan vinçlerdeki sandıklara, kutulara uzanan rıhtım işçilerinin müstehcen konuşmaları duyuluyordu. Gemilerdeki kutular, variller, sandıklar, hareket ettikçe gıcırdayan el arabalarıyla bekleyen kamyonlara, yük vagonlarına taşınıyordu. Havada ciyaklayarak kanat çırpan martılar, beyaz köpüklü sulara doğru alçalarak kendilerine yiyecek arıyorlardı. İnsanlar yeniden kahverengi zeminli birahanenin hardallı domuz sandviçlerine, dumanı tüten çay kupalarına, kalın köpüklü bira bardaklarına, kehribar renkte parlayan kanyak bardaklarına ve şarap kadehlerine dönmüşlerdi. Yarı açık perdelerin arasından içeri güneş ışığı sızıyor, odanın ortasındaki kırmızı damalı yemek masasının üzerine düşüyordu. Gölgeli köşede duran kısa bacaklı büyük piyanonun üzerindeki kaydedi. Hala notalar duruyordu. Solmuş beyaz tuşlarının üzerinde kahverengi bira lekeleri vardı. Mağın rafın üzerindeki kül tablasının içinde uzun zaman önce sönmüş bir pipo yatıyordu. Eli bir kez daha birahanenin gözdesi, mükemmel garson ve birahane sahibinin karısı olmuştu. Küçük temiz önlüğünü dar kalçaların üzerine takmış, sandviç ve soğuk et dolu tabakları taşıyor, boşalan kadehleri, kupaları ve bardakları dolduruyordu. Dik tertemiz gömleğinin içinde, masanın diğer ucunda oturuyor, bir kibritle dişlerini karıştırıyordu. Soluk mavi gözleriyle karısının atık hareketlerini takip ediyor ve şu anda Glasnevin'de yatan adamla birlikte geçirdiği günleri anımsıyordu. Ah, bir grup hayaleti bile canlandırabilir o, dedi sakin, kuzeyli aksanıyla. Çiğnediği kibritin ucunu dikkatle inceliyordu. Artık yalnız değilsin, öyle değil mi, dedi kadının kibar sesi. Kafasını kaldırıp baktı. Kadının eğilerek ona gülümsediğini gördü. Önüne düşen saçlarının kokusu onu telaşlandırmıştı. Göğüslerinin beyaz kabartısı, dar elbisesinin üzerinden ona bakıyordu. Bir şey söylemeden başını salladı. Zihni yakıcı bir buz üzerinde kayıyor. Etrafında coşkuyla çırpınan kanatlar aklını karıştırıyordu. Eli onun donuk gözlerine baktı. Güzel, düzgün dişleri, ıslak dudakların arasından parlıyordu. Senin için minicik bir şarkı söyleyeceğim, dedi. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Göğüslerinin bembeyaz tepesi hızla inip kalkıyordu. Sadece ikimizin arasında kalacak. Masadaki gürültü patırtıyı bastırmadan yumuşak bir sesle şarkı söylemeye başladı. Lagan Nehri'nin ninni söylediği yerde güzel leylaklar yetişir. Gözlerindeki alacakaranlığın parıltısıdır. Gece onun saçlarındadır. Kara sevda gibi kalbimi esir eder. Ne hayatım ne de özgürlüğüm var benim. Çünkü aşk hepsinin efendisidir. Alacakaranlığın parlak ışıkları, sokağın karşısındaki parkın içinden geçip gökyüzüne yükselen katedralin kubbesine vuruyordu. Sokaktan aşağı bir at arabası ahşap tekerleklerini Arnavut kaldırımı taşlarının üzerinde tıngırdatarak ilerliyordu. Yarı açık bu pencerenin yanına oturmuştu çocuk. Soğuğun yanaklarını yaladığını hissetti. Beyni yatıştırdığı düşüncelerinin yüzdüğü karanlık bir havuzdu şimdi. Çamur bulaşmış, kil lekeleriyle dolu çalışma botları kömürlü kapısının arkasındaydı. Geniş zamandan kesitler hatırlatan tozlu, geniş saplı askısı olan, çekiç, keser, çekül, kalem, keskiyle dolu alet çantasının üzerinde gümüş renkli mala ve su terazisi duruyordu. Yeri sert bir şekilde döven ayaklar ve öfkeli bir ses onları karanlık Aralık ayı ya da süt beyazı yaz sabahlarında ayağa dikerdi. Hadi, kalkın artık sizi küçük pislikler. Cumartesi geceleri. Saatin dönen kolları arasındaki uzun bekleyiş sırasında. Anne ya ateşin yanına ya da ışık gelen pencerelerin önüne oturur. İçine şişe soktuğu eski çoraplarını. Eski şarkılar söyleyerek ya da romantik hikayeler anlatarak onarırdı. Kızlarına müzik olmadan kendi tatlı sesiyle dans etmeyi öğretirdi. Saatin kollarının cumartesi gecesini yaşayan şehrin üzerine yankılanan sessiz bir çığlığa doğru ilerlemesiyle bir gerilir, bir gevşerlerdi. Dışarıdan gelen ayak sesleri, çalılıklara doğru bir sendeleme, kapı kilidine sokulan anahtarın sesiyle yüreğinin çarpıntısını kendisi duyardı. Kırlaşmış saçlar üzerinde, tuhaf bir açıyla ukala bir şekilde duran kahverengi fötür şapka, parlak, kırılgan, mavi gözler, müzik hall dans rutini içinde birbirine dolanan cilalı ayakkabılar. Idaho'ya gitmek ve o kumral kıza sahip olmak istiyorum. İsteksizce öne çıkan genç ayaklar, çekilen kulaklar, üzerinde tokat patlayan yanaklar ve enseler. Havada şaklayan bir kemer, öfkeden kudurmuş bir ses. Annenizi ve babanızı onurlandırın. Ev halkının kendini zehirleyen öfkesiyle karşı karşıya kaldığı o gün, çaresiz korkusuyla bağırarak tepki göstermiş. Mavi, derin gözler, ona şaşkınlıkla bakarken titreyen bacaklarını kendine çekmişti. Karşısındaki nihayet sessiz ve hareketsiz kalmış. Daha sonra da koltuğuna çöküvermişti. Perdenin arkasındaki boşluktan, ikiye bölünmüş altı peniye benzeyen, havada asılı, umut dolu, buğulu ayı gördü. Serin pencerenin yanında, içine gömülü olduğu koltukta adeta, odadan hiç ayrılmamışçasına elinin canlı sesiyle uyanıverdi. Dışarıda gün, hala yeşil yeşil yanıyordu. Arıların vızıltısı, akşamı uyutmak için ninni söylerken, ben onun ıssız kulübesinin yarı açık kapısından içeri sızarım. Ağustos böceklerinin şarkı söylediği yerde, o ateşi karıştırır, kalbinin arzuladığı şarkısını mırıldanırdı. Gece yarısı, alacakaranlık, şafak, gün batımı dalgalandı, çalkalandı ve yeni uzanan zihninde tensel olarak dolandı. Yerinde doğruldu ve yanında duran bardağın üzerine eğildi. Kehribar rengi sıvının içinde, şahin kadar ince yüzünün ve şimdiden dünyayla yüzleşmeye hazır gözlerinin yansımasına baktı. Kitabın sonu. 7 Mart 2014. Sayfa 273.